Ayrım 15, sayfa 134. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 24, Kimlik Saptama. Kane ona yetişme ve Bill Caldwell gelmeden önce morgda olma çabalarına rağmen zaman akıp gitmişti. Rose Harrelson'ın DNA'sına ne olmuş olabileceğini anlamak için Dr. Whitmore'la sadece ikisinin olacağı 1-2 dakika yakalayabileceğini ummuştu. Belki olanlardan birlikte bir anlam çıkartabilirlerdi. Arabasının morgun otoparkında Bill Caldwell'e ait olması gereken lüks bir sedanın yanına çekerken aklına gelen Caldwell'lerin önceki geceki olağan dışı davranışlarının kısacık bir anısı kaşlarının çatılmasına neden oldu. Kapıyı açıp morga girmeden hemen önce içine son bir temiz hava çekti. Resepsiyon alanındaki ışıklar loştu ve havadaki formaldehit ve ölüm o kadar da kötü kokmuyordu. Otopsi odasının kapısı ile resepsiyon masası arasında bir oraya bir buraya gidip gelen laboratuvar asistanının o gelene kadar Bill Caldwell'i oyalama görevinden rahatsız olduğu belliydi. Kay'ı tanıdığı an rahatlayarak yüksek sesle iç çekti. ''İyi buradasınız.'' dedi, ellerini laboratuvar önlüğünün ceplerine sokup tıbbi personel arasında oldukça yaygın bir hareketle sadece baş parmaklarını dışarıda bırakarak. Bill Caldwell duvara dayalı sandalyelerden birinde oturuyordu. Kollarını göğsünde kavuşturmuştu ve gözleri kapalı olarak sırtlığa yaslanmıştı. Ayağı fırladı ve ona doğru hızla ilerlemeye başladı. Gözleri karanlık, rahatsız ediciydi. ''Sonunda gelebildiniz.'' dedi. Sesi alçak ve tehditkar çıkıyordu. ''En azından dakika olmanızı beklerdim.'' diye ekledi, kızgın bakışlarını ona dikerek. ''Özellikle de yanımda bir polis olmadan kızımı göremediğim için.''
''Geciktiğim için özür dilerim Bay Caldwell.'' dedi. ''Yas tutan bir ebeveyn için hayal kırıklığına uğramanın doğal bir hak olduğunu bilerek. Bu bizim izlememiz gereken prosedür.'' ''Şimdi izin verirseniz çabucak Dr. Whitmore'a bakacağım ve sonrasında kimlik tanımlamaya geçebiliriz.''
Cevap vermesini beklemedi. Otopsi odasının kapılarından hızla geçti ve adli tabibin masasının önünde dört ayaklı bir tabureye oturmuş ve uzun alnı avuçlarının içindeyken buldu. Aniden içeriye girmesi onu ürküttü. Kendini toparlayana kadar sanki durmadan yokuş aşağı iniyormuş ve düşünceler arasında kaybolmuş gibiydi. Her zamanki selamlaşma kısmını atlayarak ben bunu açıklayamam diye fısıldadı, yenilmiş görünüyordu. Bütün gece verilere baktım, olanları açıklayabilecek senaryolar oluşturmaya çalıştım ve hiçbir sonuca varamadım. Böyle bir hatanın ünlü adli tabip üzerine ne kadar ağır bir etki yaratabileceğini ve otopsi masalarında kamburu çıkarak geçen 40 yıldan sonra yaşadığı bu son durumun onun için ne kadar ağır olduğunu bilerek sessizce başını salladı. Alisa'nın kimliğindeki aksaklık açıklanamazsa tüm dosyalarının yeniden açılması, tüm çalışmalarının gözden geçirilmesi ve DNA kanıtı veya adli tıp kullanarak hapse atılmasına yardım ettiği tüm suçluların temyiz için yeni gerekçeleri olacaktı. Kay onun elini tutup nazikçe okşayarak adım adım ilerleyelim dedi. Doktor yorgun bir iniltiyle ayağa kalktı. Başı duyduğu utancın ağırlığı altında eğilmişti. ''Önce bu kimlik tanımlama faslını bitirelim ve sonrasında ben burada kalacağım. Her şeye birlikte bir kez daha bakacağız ve bunu bir şekilde çözeceğiz. Bu karışıklığın mantıklı bir açıklaması olmalı ve onu bulacağız.'' Otopsi odasının döner kapısına ulaşmadan hemen önce durdu ve sesini alçaltarak fısıldadı. ''Size, işinize inanıyorum. Ne kadar titiz, ne kadar disiplinli, düzenli ve eksiksiz olduğunuzu defalarca gördüm. Bu olanların açıklaması her neyse, siz ve ben, doktor, birlikte onu bulacağız.'' Doktor ona sorular ve şüphelerle dolu uzun bir bakış attı, sonra o bakış biraz değişti ve Kay doktorun yorgun gözlerinin kenarlarını kırıştıran bir gülümsemenin söylenmemiş bir teşekkür anlamına geldiğini düşündü. Elini bir kez daha sıktı, sonra odadan çıktı ve sabrı tükenen Bill Caldwell'in önünde durdu. ''Beni takip edebilirseniz beyefendi.'' dedi ve ardından adamı üzerinde ilçenin logosu gözüken duvara monte edilmiş bir ekrana doğru yönlendirdi.
Duvarın diğer tarafında Alisa'nın yüzüne bir kamera yönlendirilmişti ve kamera görüntü alıyordu. Adli tabip kızı bir masanın üzerine yatırmış ve onu ailenin görmesi için hazırlamıştı. Çenesine kadar uzanan bembeyaz bir çarşafla vücudunu örtmüş, hayatını sona erdiren derin, renksiz yırtıkları neredeyse tamamen kapatmıştı. Bir ebeveynin kızının öldürüldüğünü, boğazının kesildiğini bilmesi ile onu gerçekten görmesi tamamen başka bir şeydi. Böyle bir görüntü Bill Caldwell'in yıllarca kabuslarına musallat olup kızıyla ilgili tüm anılarını lekeleyebilirdi. Kapı çerçevesini tıklatmasıyla ekran canlandı ve Alisa'nın yüzü bir anda ekranda belirdi. Kay Caldwell'in tepkisini izledi. Ona DNA'ların karışması veya kızının ölümüyle ilgisi hakkında bir şeyler, herhangi bir şey söyleyebileceği bir tepkiyi yakalamaya dikkat etti. Ama o sadece görüntüye bakıyordu. Yumruklarını sıkmıştı, parmak boğumları kızarıyor, kasları çene hattında ileri geri hareket ediyordu. ''Kızımı görmek istiyorum.'' diye ısrar etti. ''Bu şekilde değil, ona dokunmak, elini tutmak istiyorum.'' Nasıl devam edeceğinden emin olmayan Kay, resmi kimlik tanımlama aşamasını kaydeden bir kamera ve mikrofonla donatılmış monitöre baktı. Doktor Whitmore Caldwell'in ricasını açıkça duymuştu çünkü otopsi odasının kapısını açarak onu içeri davet etti. Bill Caldwell sanki görünmeyen bir saldırganla savaşmaya hazırlanıyormuş gibi başını dik ve yumruklarını vücuduna yakın tutarak odaya girdi. Kızının yattığı masaya yaklaştı ve yüzüne baktı. Gözleri kurumuştu ve ağzı ince, gergin bir çizgi gibiydi. Sonra çarşafı kaptı ve hızlı bir hareketle kadının üst vücudunu tamamen ortaya çıkardı. Yarasını gördüğünde ürkmedi, veda etmek için tenine dokunmadı ya da yüzünü okşamadı. Taşa oyulmuş gibi görünen ifadeyse Doktor Whitmore'a döndü ve ''Bu benim kızım Alisa.'' ''Söylememe ihtiyacınız olan şey bu mu?'' Doktor Whitmore resmi tanımlamanın zamanını bir forma not ederek başını salladı ve ardından imzalaması için ona verdi. Kağıdı aldı ve kalemin ucunun altındaki kağıdı neredeyse yırtacak bir şiddetle imzaladı. ''Tamam mı?'' dedi. Panoyu havada tutup birinin onu ondan almasını bekleyerek. Kay ayağa kalktı ve başıyla onayladı. ''Kesinlikle emin misiniz?'' Gözlerindeki öfke parıltısını gördü ve kendini çabucak bir açıklama yapmak zorunda hissetti. ''Hatırlarsanız kayıp bir kızın DNA'sı ile ilgili bir sorun vardı.'' ''Siz beni deli ediyorsunuz işte!'' diye bağırdı. Kafasından birkaç tutam saç alıp kızın vücudunun bir kısmını hala kaplayan beyaz çarşafın üzerine bıraktı. ''Bunları test edin ve o zaman lanet kanıtınızı alacaksınız. O benim kızımdı. Sizi bilgisiz, değersiz ahmaklar.'' Doktor Whitmore bir kanıt torbası ve cımbız alarak çarşafın üzerindeki saçları hızla topladı. ''Karınızdan da DNA almak için sizi rahatsız edebilir miyiz?'' diye Kay tereddüt etmeden sordu. Eğer o sert oynuyorsa o da oynayabilirdi. Her iki ebeveynden alınan DNA, Rose Harrelson'ın kayıtlardaki DNA'sını çevreleyen karışıklık yumağını çözmeye son derece yardımcı olabilirdi. Caldwell ona dönüp baktı, göz bebekleri büyümüş, yüzü öfkeyle buruşmuştu. ''Ölmekte olan karımın yanına bile yaklaşmayacaksın, beni anlıyor musun?'' ''Ama beyefendi, düşünüyorum da...'' ''Duymak istemiyorum.'' diye bağırdı Kay'in sözünü keserek. ''Ona Alisa'nın öldüğünü bile söylemedim. Bu onu oracıkta öldürür. Beceriksizliğinizin sonuçlarını temizlemek için gösterdiğiniz acıklı çabalar beni ilgilendirmiyor ve karımın hayatını tehlikeye atmaya değmezler.'' Yüzü Kay'inkine yakındı. Nefesi onun tenini yakıyordu ama Kay ne ürktü ne de bir santim geri adım attı. Bakışlarını boyun eğmeden tuttu ama aynı zamanda adamın tepkisinin anlaşılabilir olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Koşullar göz önüne alındığında Caldwell'in yerindeki herhangi biri de muhtemelen aynı şekilde tepki verirdi. Bir anlığına da olsa bakışlarını ilk kaçıran Bill oldu. ''Gerçekten kızımın annesinin kim olduğunu bilmediğimi mi düşünüyorsun? Hastane kayıtlarına bakın Tanrı aşkına, işinizi yapın dedektif, araştırın.''
Gitmek için döndü ama Kay yoluna çıktı. Mümkünse bir sorun daha var. Adam omurdandı ama Kay beklemeden başını sallayıp masaya dönerek üzerinden bir kanıt torbası alıp adama gösterdi. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. "Kızınız öldüğünde bu madalyonu takıyordu." "Ve?" diye sordu kolyeye göz ucuyla bakarak. "Gümüş bir zincir üzerinde basit bir tahta parçası. Bir çocuğun takacağı bir şey," dedi Kay ona biraz zaman vererek. Ama o sessiz kaldı ve kaşlarını çattı. Kafası karışmış gibi görünüyordu. "Yoksul bir çocuğun takacağı bir şey, kızınız gibi birinin değil." "Ah," dedi ellerini ceplerine sokarak. "Annesi onu küçükken onun için yapmıştı, bu yüzden takmıştır." Sözleri söylerken sesinde bir tereddüt vardı ve Kay bunun neden olabileceğini merak etti. Ne saklıyor olabilirdi? Madalyonu yapan annesi değil miydi? Kay için önemsiz görünüyordu. Ama eğer yalanı gerekli gördüyse belki keşfedilmeye değer bir şey vardı. Potansiyel olarak bir ipucuna dönüşebilecek bir şey. "Başka bir şey yoksa," dedi gitmek için dönerken ama Kay parmaklarıyla dirseğine dokundu. Olduğu yerde dondu ve tekrar ona baktı. "Şimdi ne var dedektif? O masanın üzerinde yatanın benim kızım olduğunu zaten söyledim. Sana kimin yaptığını da söyledim zaten. Başka ne istiyorsun?" Az önce ona attığı lokmaya atlayarak "Neden kız kardeşinizin veya oğlunun kızınızı öldürdüğünden şüphelendiniz?" dedi. Soğuk bir şekilde ve hızlı konuşarak "Şüphemde geçmiş zaman yok," diye yanıt verdi. Sözleri otomatik bir silahtan çıkan mermiler gibi hızla ateşleniyordu. "Alisa'yı onlar öldürdüler. Kardeşim Blanche veya oğlu Dylan veya her ikisi birden. Gerekçeleri ve araçları vardı. Fırsat konusuna gelince nesillerdir bu aile fırsat yaratmakla ünlüdür." Kay'in kaşları havaya kalktı. Eğer dün geceki olaya tanık olmasaydı bu kadar şaşırmazdı. Kız kardeşini tekrar suçlayarak nasıl tamamen gerisin geri döndüğüne inanamıyordu. Kardeşinin kollarında tüm o hiddeti söndükten sonra o zamandan beri Kay'in hep aklında olan bir hareketle aldığını onunkinin yanına koyduktan sonra "Hangi gerekçeye sahip olabilirler?" diye sordu. Varis kelimesi zihninde Carol Caldwell'in sesiyle yankılanıyordu. "Tüm varlıklar," diye yanıtladı kısa bir an için gözlerini kapatarak. "Yıllar önce annem aile işini bir monarşi gibi yönetmeye karar verdi. Kardeşler arasında eşit mal paylaşımı veya karar verme gücü yoktur. En büyük varis her şeyi miras alır ve geri kalanını uygun gördüğü şekilde bağışlar. Onun bu çılgınlığı kızıma mal oldu," diye ekledi ve sözleri söylerken dişlerini gıcırdatarak "artık sıradaki Dylan ve devraldığında tüm işin kaderini belirleyecek. Ebeveyni olarak Blanche'ın yetkisi artık benimkini aşıyor." Durdu ve doğrudan gözlerinin içine baktı. "Ve bu dedektif cinayet işlemeye değer bir gerekçe." Çarpık bir şekilde olsa da mantıklı diye düşündü Kay. Carol'ın en küçük iki çocuğunun işten uzaklaşmayı seçmiş olduğunu hatırlayarak. Hakları elinden alınmıştı ve yapabilecekleri tek şeyi yapmış olmalılardı. Uzaklaşmışlardı. Ama Blanche neden kalmıştı? Bill Caldwell'in kız kardeşi ve oğluyla ilgili şüphelerinde herhangi bir gerçeklik payı var mıydı? "Bay Caldwell, sormam gerek," dedi Kay. Doktor Whitmore'un da dikkatini verip vermediğini anlamak için hızlı bir bakış atarak. "Ne kadar bir varlıktan bahsediyoruz?" Bill ciğerlerini havayla doldurdu ve sonra yavaşça dışarı verdi. Muhtemelen ne kadarını açığa çıkaracağını düşünüyordu. "Caldwell çiftlikleri 160 bin dönümden fazla tarım arazisine, birkaç şarap imalathanesine, bir tahıl değirmenine, yaklaşık 80 bin dönümlük özel ormana, bir kereste fabrikasına ve bir çiftlik ekipmanı satış ve kiralama işine sahiptir." Sanki ona her şeyi anlaması için zaman veriyormuş gibi bir an durdu. "Nasıl, geçerli bir sebep sayılır herhalde ha?" Kay'in cevabını beklemedi ve kızına son bir kez bile bakmadan otopsi odasından çıktı. Bölüm 25 Hatıralar. Kirsten'i düşünmek kız sonunda adını söylemişti, sıkıcı ve bitmek bilmeyen günü geçirmesini kolaylaştırdı. Artık güneş alçalmaya başlamıştı ve yakında ev karanlığa gömülecek, duyuları keskinleşecek ve onu gelişine hazırlayacaktı.
Soğuktan titreyerek savunmasız ve korkmuş olacak, kanepeye kıvrılmış ve eski battaniyesine sarılmış vaziyette onu bekleyecekti. Onun vücuduna dokunuşunu hayal etti. Ondan korkarken aynı zamanda onun çoktan dönmüş olmasını, onunla ilgilenmesini, onu güçlendirmesini diliyordu. Yine de hala onu unutamıyordu. Teninin tanıdığı ilk kızı, hayatının ilk ve tek aşkını, Mira'sını. Gözlerini kısa bir an için kapadı ve onun hatırası zihnini doldurdu. Bir kar tanesinin erimeden hemen önce uçup giden mükemmelliği kadar kısa ömürlü, dokunulmaz ve gökyüzündeki bulutlar gibi uzak ama yine de orada. Onun içinde canlı, hoş bir hayalet, rüyalarında her gece. Hala onun masumiyetle dolu yuvarlak gözlerini, titreyen ince bedenini, soğuk ve tedirgin, korkmuş ve aynı zamanda meraklı tavırlarını, adını koyamadığı arzularla dolu ruh halini görebiliyordu. Orada zifiri karanlıkta iki koluyla ona uzanmıştı ve o kendini çiçek açan bir sarmaşık gibi vücuduna sarmış, onunla birleştiğinde daha da güçlenip güzelleşmişti. Adam onun iç gücü, desteği, çiçek açan kadınlığına koku veren öz olmuştu. Oh, Mira'sı, ona öyle hitap etmekten hoşlanırdı. Hayatta kalmasının tek nedeni haline gelmişti. Mira onun harikasıydı. İçindeki uçsuz bucaksız okyanusu sonsuza kadar yatıştırandı, kendi mucizesiydi. Birlikte geçirdikleri mutlu geceleri, saf mutluluk ve sonsuz neşe dolu anları hatırlayarak gün ışığının çökeceğinden, aziz hatıralarının kırılgan dokusunu parçalayacağından korkarak gözlerini açmayı reddetti. Mira onun hayatındayken her şey anlamlıydı. Sanki bir posta siparişi kataloğuymuş gibi ikisinin de önlerinde açık bir dünya vardı. Arzu edebilecekleri her şey zaten kendilerine aitti, ellerindeydi. Birlikte olsalar kolayca elde edebilirlerdi. Yaşadıkları aşk ikisini de uyum içerisinde zirveye çıkarıyordu. Mira ondan güç ve cesaret almıştı ve bu sayede kalp durduran bir güzelliğe dönüşmüştü. O da Mira'nın sevgisini almış ve kalbini onunla doldurmuş ve bu da elde ettiği büyüklüğe layık olmak için ona ilham vermişti. Onun ayaklarının önüne bir adak koymak ve onu gururlandırmak için büyük bir özlem duyuyordu. Onu düşünmediği ender anlarda onu keşfetmesini, onun hayatına dahil olmasını ve gecenin bir yarısında kollarına sarılmış, kanına ateş kristalleri göndererek uykusunda kıpırdanırken onun adını kulaklarına söyleyebilmesini sağlayan inanılmaz kader için tanrılara teşekkür ederdi. Mira, kendi harika Mira'sı. Sonra ona ihanet etmişti hem de iki defa. Geride bıraktığı boşluk çiğdi ve içi boştu, kana bulanmış ve ölüm kokusuyla doluydu. Bir mezbaha kadar iğrenç denizde kaybolmuş ve bir daha asla kıyıya dönemeyeceğini, bir daha asla evini göremeyeceğini bilen bir denizci kadar üzünlüydü. İlk aşkı olan Mira'dan beri hiç kimse kalbine dokunmaya yaklaşmamıştı. Ardında bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyor, çaresizce acıyı dindirmek ve adını yaralı hafızasından sonsuza dek silmek için çılgına dönmüş bir şekilde aramaya devam ediyor, çabalıyordu. Kaderin kaybolmuş, amaçsızca dolaşan, kimsenin özlemeyeceği kaçak bir genç kızı ilk defa önüne çıkardığı gün, tanrıların onun dualarına cevap olarak gönderdiğini düşündü. Onu eve götürmüş ve elinden geldiğince iyi davranmıştı. Gençti, masumdu, korkmuştu. Ona sahip olmak bir zevkti ama o Mira değildi. Yapacağı ya da söyleyeceği hiçbir şey bunu düzeltemezdi. Birkaç gün sonra onun bitmek bilmeyen gözyaşlarından, sızlanmasından, korkularından bıktı. Ondan bıkmıştı, sinirli ve kırgındı. Bedeni kendisinin yanında gergin, hareket etmekten korkarak ve teni onu yakıyormuş gibi mesafeyi korumak için çaresizce yatarken o hep uyanıktı. Gözleri inanılmaz bir aşka tanık olan tavana sabitlenmişti. O kız orada olmayı hak etmiyordu, gitmesi gerekiyordu. Onun varlığı Mira'nın anısına bir hakaretti. Ama belki de oradaki boşluğu dolduracak, vermek zorunda olduğu sevgiyi kucaklayacak, ona asla ihanet etmeyecek başka biri vardı. Ama gözyaşlarıyla dolu tüm vaatlerine rağmen kızın gitmesine asla izin veremeyeceğini biliyordu.
Özgür olduğu an polise koşacaktı ve onu bir hayvan gibi parmaklıkların arkasına kilitleyeceklerdi. Başka seçeneği yoktu. Daha önce can almayı hiç düşünmemişti. Bu onu mutlu etmedi. O kızları öldürme düşüncesini hiçbir zaman heyecan verici ya da en azından ilgi çekici bulmadı. Bu bir angaryaydı. Çabucak yaptığı bir şeydi. Çöpü çıkarmak gibi zorunluluktan yapılan bir şeydi. Bunu yapmaktan hoşlanmadı ama aldırmadı da. Bunu düşünmedi bile. Bir sonraki kıza yer açmak için yapması gereken bir şeydi. Belki de bir sonraki iyileşmeyen kalp kırıklığını yatıştırabilecek ve umutsuzca ihtiyaç duyduğu şeyi ona getirebilecek olan kişi olacaktı. O ilk kaçak kız yıllar önce gitmişti. O zamandan beri diğerleri gelip gitmiş, onu mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazla boşluk ve acı içinde bırakmıştı. Şimdi Kirsten, o olabilecek biri gibi görünüyordu. Tıpkı onun gibi uzun sarı saçları, harika mavi gözleri ve ince beliyle tıpkı hatıralarındaki Mira'ya benziyordu. Sessizdi ve onunla savaşmıyor, hatta kollarını ona dolayarak yalanın gerçeğe daha yakın görünmesini sağlıyordu. İtaatkardı, günlerini bekleyerek ve gecelerini sahneyi o zamanın gerçekliğine olabildiğince yakın kılmak için tasarladı, soğuk karanlıkta geçirmeye razıydı. Ama Kirsten bile o değildi. Ona tekrar dokunabilmek için her şeyi yapardı. İlk, asla unutulmayan, gerçek aşkına, mirasına... Ona Mira Mağar'ın kısaltması olan bu ismi vermişti çünkü bu onun için güzel olan her şeyi ifade ediyordu. Okyanusun güzelliği, dalgaların uçsuz bucaksız mavisi ve tahmin edilemez hareketleri onu büyülerdi. Ve tıpkı okyanus gibi Mira'ya da hayranlıkla bakarak keyifli saatler geçirirdi. Ona kimsenin daha önce dillendirmediği bir adla hitap etmek istiyordu. Miramar sahilinde el ele yürüdükten sonra bu ismi seçmişti. Gözleri okyanus esintisinin fısıltıları altında sonsuz dalgalarla milyonlarca göz kamaştırıcı parçaya bölünmüş güneş ışınları gibi parlıyordu. Geride bıraktığı acı zehirli bir yılanın ölümcül ısırığı kadar yakıcı olsa bile onun çifte ihanetinin intikamını almayı asla hayal etmemişti. Mirasına herhangi bir şekilde zarar vereceğini ya da bunca yıl önce yaptıklarını ona ödeteceğini asla hayal etmemişti. Onu bunun için çok seviyordu. Ama son zamanlarda kendini o yaşadığı sürece asla iyileştiremeyeceğini düşünürken bulmuştu. Onu asla gerçekten unutamazdı. Evde daha kaç Kirsten onunla kalsa ve geceleri ona eşlik etse de tek düşünebildiği o ve onu bir kez daha kollarına almaktı. Onu tatmak, onu karşılamak için ayağa kalkarken adını tekrar tekrar fısıldamak. Belki de yangını kendi elleriyle söndürmenin zamanı gelmişti. Bu onun hayatını sonsuza dek bitirecek olsa bile. 15. ayrımın sonu. Sayfa 144.